Ayrım 28.
Sunak düz bir Hristiyan şapelini andırdığı halde geleneksel süsleme izlerini taşımayan mobilyalar yalın ve soğuktu. Kasvetli diye fısıldadı. Tübing sessizce güldü. İngiltere kilisesi. Anglikanlar dinlerinde gösterişe kaçmazlar. Dikkatlerini acılarından uzaklaştıracak hiçbir şey göremezsin. Sophie kilisenin dairesel bölümüne giden geniş açıklığı gösterdi. Burası kaleye benziyor diye fısıldadı. Langdon onunla aynı fikirdeydi. Duvarlar bulundukları yerden bile oldukça sağlam görünüyordu. Alüminyum koltuk değneklerinden çıkan sesler yankı yaparken Tiabin, tapınak şövalyeleri savaşçıydı dedi. Dini nefer topluluğu, kiliseleri onların kaleleri ve bankalarıydı. Lehye bakan Sophie bankaları mı diye sordu. Elbette evet. Modern bankacılık kavramını tapınakçılar icat etti. Avrupalı asilzadelerin altınlarıyla birlikte yolculuk etmeleri tehlikeliydi. Bu yüzden tapınakçılar onların altınlarını en yakın mabet kilisesine emanet edip Avrupa'daki diğer tapınak kiliselerinden çekmelerine imkan sağladılar. Tek ihtiyaçları olan şey gerekli evrakları göstermeleriydi. Göz kırptı ve tabii küçük bir komisyon. İlk ATM'ler bunlardı. Tevbin güneş ışığının kızıl renkli bir ata binen beyaz giysili şövalyeden süzüldüğü vitral pencereyi gösterdi. Alanus Marcel dedi. 1200'lü yılların başında tapınak üstadıydı. O ve ondan sonra gelenler Pyrrhus Baro Angici de senatör koltuğuna oturdular. Langdon şaşırmıştı. Ülkenin ilk baronu mu? Tevbin başını salladı. Bazıları tapınak üstadının kraldan daha fazla nüfuza sahip olduğunu iddia eder. Daire şeklindeki bölüme vardıklarında Tiabing uzakta hala yerleri süpürmekte olan papaz yardımcısına baktı. Sophie'ye biliyor musun diye fısıldadı. Tapınakçılar bir yerden bir yere taşıyıp sakladıkları zamanlarda kutsal kasenin bir kez bu kiliseye yerleştirildiği söylenir. 4 sandık sangril belgesiyle Magdalalı Meryem'in lahdinin bu kilisede olduğunu hayal edebiliyor musun? Tüylerimi diken diken ediyor. Dairesel bölüme girdiklerinde Langdon'ın da tüyleri diken diken olmuştu. Gözlerini içerideki soluk taş duvarlarda gezdirerek hepsi de iç tarafa doğru bakan gargoyle, şeytan, canavar ve acılı insan yüzü oymalarına baktı. Oymaların altında daire şeklindeki odayı çevreleyen tek bir oturma sırası vardı. Langdon yuvarlak tiyatro diye fısıldadı. Tiabing koltuk değneklerinden birini kaldırarak sol ve sağ arka köşeleri gösterdi. Langdon onları görmüştü bile. 10 taş şövalye. Beşi solda, beşi sağda. Yere meyilli yerleştirilmiş gerçek boyutlardaki oyma figürler huzur içinde yatıyorlardı. Şövalyeler zırhlı giysileri, kalkanları ve kılıçlarıyla betimlenmişlerdi. Langdon mezarları görünce onlar uyurken birisi içeri gizlice girmiş ve yüzlerini alçı dökmüş gibi tatsız bir hisse kapılmıştı. Hepsi de oldukça eskimişti ama birbirlerinden hayli farklıydılar. Kol ve bacakları farklı pozisyonlarda duruyordu. Farklı zırhları ve kalkanlarının üstünde farklı işaretler vardı. Papa şövalye gömmüş Londra'da. Daire şeklindeki odada ilerlerken Langdon dizlerinin bağının çözüldüğünü hissetti. Burası orası olmalıydı. 84. Remy Legaludec, Jaguar limuzini mabet kilisesinin yakınlarındaki pis bir sokağa çekerek sanayi çöp tenekelerinin arkasında durdu. Motoru susturarak etrafı kolaçan etti, boştu. Arabadan inerek arka tarafa yürüdü ve keşişin bulunduğu orta bölmeye geçti. Remy'nin varlığını hissederek vecithaninden çıkan keşiş kırmızı gözleriyle korkudan çok merakla bakıyordu. Remy bu vefakar adamın sakin kalabilmesinden oldukça etkilenmişti. Range Rover'daki ilk boğuşmadan sonra keşiş içinde bulunduğu durumu kabullenmiş ve kaderini daha yüksek bir güce teslim etmiş gibiydi. Papyonunu gevşeten Remy kolalı yüksek yakasının düğmesini açtı ve kendini yıllardır ilk kez nefes alıyormuş gibi hissetti. Limuzinin içki barından kendine bir Smirnoff vodka doldurdu. Tek dikişle içkisini bitirdikten sonra biraz durdu. Yakında zengin bir adam olacağım. Bar dolabını arayan Remy standart bir şarap açacağı buldu ve küçük bıçağını dışarı çıkarttı. Bıçak genellikle şarap şişesinin mantarı etrafındaki yaldızı kesmek için kullanılırdı ama bu sabah çok daha farklı bir amaca hizmet edecekti. Remy elinde tuttuğu bıçakla yüzünü Silas'a döndü. Artık kırmızı gözlerden korku fışkırıyordu. Remy gülümseyerek limuzinin arka tarafına gitti. Bağlarıyla boğuşan keşiş kendini geri çekiyordu. Bıçağı havada tutan Remy kıpırdama diye fısıldadı. Silas Tanrı'nın onu terk ettiğine inanamıyordu. Silas kana susayan kaslarının zonklamasını bile insanın çektiği acılarla bağdaştırarak bağlanmanın verdiği fiziksel acıyı ruhani bir ibadete dönüştürmüştü. Gece boyunca kurtuluş için dua ettim. Bıçak aşağı inerken Silas gözlerini sıkıca kapadı. Kürek kemiklerinde ani bir acı hissetti. Limuzinin arkasında kendini savunmaktan aciz bir durumda öleceğine inanmayarak feryat etti. Tanrı'nın işini yapıyordum. Öğretmen beni koruyacağını söylemişti. Silah sırtına ve omuzlarına yayılan yakıcı sıcaklığı hissettiğinde kendi kanının derisinin üstüne yayıldığını hayal etti. Uyluklarının delinirken verdiği ağrıyı duyduğunda hasara karşı verilen o tanıdık mücadelenin başladığını hissedebiliyordu. Vücudun acıya karşı savunma mekanizması. Yakıcı sıcaklık tüm kaslarına yayıldığında Silas gözlerini daha da sıkı kapadı ve ömrünün son dakikalarında göreceği kişinin katili olmaması gerektiğine karar verdi. İspanya'daki küçük kilisede duran genç psikopos Aringarosa'yı hayal etti. Onun ve Silas'ın kendi elleriyle inşa ettiği o kilisede hayatımın başlangıcı. Silas vücudunu alevler sarmış gibi hissediyordu. Smokini adam aksanlı Fransızcasıyla "Bir içki al," dedi. "Kan dolaşımına yardım eder." Silas'ın gözleri hayretle açıldı. Üzerine eğilen bulanık figür ona bir bardak içecek ikram ediyordu. Yerdeki kansız bıçağın yanında kullanılmış yapışkanlı bant duruyordu. Adam "iç bunu," diye yineledi. "Hissettiğin acı kaslarına hücum eden kandan kaynaklanıyor." Silas duyduğu korkutucu zonklamanın karıncalanmaya dönüştüğünü hissediyordu. Vodkanın tadı berbattı ama minnet duyarak içti. Kader bu gece Silas'a pek çok tuzak hazırlamıştı ama Tanrı mucizevi bir hareketle sorunların hepsini çözmüştü. "Tanrı beni terk etmedi." Silas Piskopos Aringarosa'nın buna ne diyeceğini biliyordu. İlahi müdahale. Uşak, "seni daha önce kurtarmak isterdim," diye özür diledi. Ama buna imkan yoktu. Polis önce Chateauvillet'e, sonra da Biggin Hill Havaalanı'na geldi. Ancak şimdi fırsat bulabildim. Anlıyorsun değil mi Silas? Silas şaşkınlıkla geri çekildi. "Adımı biliyor musun?" Uşak gülümsedi. Silas doğrularak sertleşmiş kaslarını ovaladı. Kuşku, minnet ve şaşkınlık duyguları kabarmıştı. "Sen öğretmen misin?" Soruyu komik bularak gülen Remy başını iki yana salladı. "Keşke o kadar gücüm olsaydı. Hayır, ben öğretmen değilim. Senin gibi ben de ona hizmet ediyorum. Ama öğretmen senden övgüyle bahsediyor. Benim adım Remy." Silas sersemlemişti. "Anlamıyorum. Öğretmen için çalışıyorsan Langton neden kilit taşını senin evine getirdi?" "Benim evime getirmedi. Dünyanın en ünlü kase tarihçilerinden Sir Lake Teabing'in evine getirdi." "Ama sen orada yaşıyorsun. Garip." Langdon'a sığınmak için yaptığı seçime şaşırmamış gibi görünen Remy gülümsedi. Her şeyi önceden tahmin etmek mümkündü. Kilit taşı Robert Langdon'daydı ve yardıma ihtiyacı vardı. Kaçmak için Lake Teabing'in evinden daha mantıklı bir yer olur muydu? "Benim orada yaşamam öğretmenin beni yanına almasının ilk sebebiydi." Durdu. "Sence öğretmen kase hakkında bu kadar çok şeyi nereden biliyor?" Şimdi her şey açıklığa kavuşmuştu. Silas şaşkındı. Öğretmen Sir Lake Teabing'in tüm araştırmalarına ulaşabilecek bir uşağı yanına almıştı. Mükemmel bir plandı. Silas'a dolu Heckler Koch silahını uzatan Remy, "sana anlatmam gereken başka şeyler de var," dedi. Ardından açık bölmeden uzanarak torpido gözündeki küçük tabancayı çıkardı. "Ama önce seninle bir işimiz var." Biggin Hill'de uçaktan inen yüzbaşı Faş, Teabing'in hangarında olanları kent baş müfettişinden dinlerken duyduklarına inanamıyordu. Müfettiş, "uçağı kendim teftiş ettim," diye ısrar etti. İçeride kimse yoktu. Kibirli bir tonla konuşmaya başladı. "Ayrıca eklemeliyim ki eğer Sir Lake Teabing bana karşı suçlamalarda bulunursa..." "Pilotu sorguladınız mı?" "Elbette hayır. O bir Fransız ve bizim yetkimiz sadece..." "Beni uçağa götürün." Hangara vardığında bir zamanlar limuzinin park ettiği yerin yanındaki şüpheli kan lekesini fark etmek Faş'ın yalnızca 60 saniyesini almıştı. Faş uçağın yanına giderek gövdeye var gücüyle vurdu. "Fransız adli polisi, kapıyı açın." Dehşete düşen pilot hemen kapıyı açıp merdiveni indirdi. Faş yukarı çıktı. Birkaç dakika sonra tabancasında yardımıyla tutsak albino keşişin tanımı da dahil olmak üzere dört dörtlük bir itiraf dinlemişti. Ayrıca pilot Langdon ile Sophie'nin Teabing'in kasasına bir çeşit ahşap kutu bıraktıklarını görmüştü. Pilot kutunun içindekini bilmediğini söylediği halde uçuş süresi boyunca Langdon'un tüm dikkatini ona yoğunlaştırdığını itiraf etmişti. Faş kasayı aç diye emretti. Pilot korkuyla bakıyordu. "Şifreyi bilmiyorum." "Bu çok kötü. Sana pilot lisansının devam edebileceğini söyleyecektim." Pilot ellerini sıktı. "Buradaki bakım işlerinde çalışan birkaç kişi tanıyorum. Belki onlar delebilir. Olmaz mı?" "Yarım saat sürem var." Pilot telsizine uzandı. Uçağın arka tarafına sert adımlarla yürüyen Faş kendine sert bir içki hazırladı. Sabahın erken saatleriydi ama o henüz uyumamıştı. Bu yüzden akşamdan önce içmiş sayılmazdı. Peliş koltukta oturarak gözlerini kapattı ve neler olduğunu anlamaya çalıştı. "Kent polisinin hatası bana pahalıya mal olabilirdi. Şimdi herkes siyah Jaguar limuzini arıyordu." Telefonu çaldığında Faş bir an olsun huzur bulmayı diledi. "Alo, Londra'ya geliyorum. Arayan Piskopos Aringarosa'ydı. Bir saate kadar orada olurum." Faş oturduğu yerde doğruldu. "Paris'e gittiğinizi zannediyordum." "Çok endişeliyim, planlarımı değiştirdim." "Yapmamalıydınız." Silah sizde mi? Hayır, ben gelmeden kaçaklar yerel polisi atlatmış. Aringaroza birden öfkelenmişti. Bana güvence vermiştin. Hani uçağı durduracaktın? Faş sesini alçalttı. Piskopos, durumunuzu göz önünde bulundurarak bugün benim sabrımı sınamamanızı öneririm. Silas ve diğerlerini mümkün olduğunca çabuk bulacağım. Nereye ineceksiniz? Bir saniye. Aringaroza ayziyi kapattı ve sonra yeniden konuşmaya başladı. Pilot Heathrow'a iniş izni almaya çalışıyor. Tek yolcusu benim ama yeni rotamızı önceden bildirmemiştik. Ona kentteki Biggin Hill havaalanına inmesini söyleyin. İniş iznini ben alırım. Siz geldiğinizde ben burada yoksam bir araba sizi bekliyor olacak. Teşekkürler. İlk konuşmamızda belirttiğim gibi Piskopos, her şeyi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya olan yalnız siz değilsiniz. 85. Ara, küreyi kabre aitti. Mabet kilisesindeki her bir şövalye başı taş bir yastığın üstünde sırt üstü yatıyordu. Sophie bir ürperti hissetti. Şiirde bahsi geçen küre ona büyük babasının bodrum katındaki akşam gördüğü sahneleri hatırlatıyordu. Hieros Gamos, küreler. Sophie aynı ayinin bu mabette de uygulanıp uygulanmadığını düşündü. Daire şeklindeki oda böylesi bir pagan ayini için özel yapılmış gibiydi. Ortadaki çıplak alanın etrafından taş bir oturma sırası geçiyordu. Robert'ın da söylediği gibi yuvarlak bir tiyatro. Bu mekanın akşamları ellerinde mumlarla ilahiler söyleyen ve odanın ortasındaki kutsal birleşmeye şahit olan maskeli insanlarla dolu olduğunu hayal etti. Bu sahneleri aklından uzaklaştırmaya çalışarak Langdon ve Teobing ile birlikte ilk grup şövalyelerinin yanına gitti. Teobing titiz bir inceleme yapmaları gerektiği konusunda ısrar etmiş olsa da Sophie sabırsızlanarak onların önüne geçti ve sol taraftaki beş şövalyeye doğru yürüdü. Bu ilk lahitleri inceleyerek aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları gözlemledi. Şövalyelerin hepsi sırt üstü yatıyordu. Ama üçünün bacakları dümdüz uzatılmışken diğer ikisi bacak bacak üstüne atmıştı. Bu garipliğin kayıp küreyle ilgisi yok gibi görünüyordu. Sophie giysilerini incelediğinde şövalyelerden ikisinin zırhları üstüne tünik, diğer üçünün ise bileklerine kadar uzanan pelerinler giydiğini fark etti. Bunun da hiçbir faydası dokunmayacaktı. Sophie dikkatini geri kalan tek farklılığa verdi, ellerin duruşu. İki şövalye kılıçlarını tutmuştu. İkisi dua ediyordu. Birinin ise kolları yanındaydı. Elleri uzun süre baktıktan sonra kayıp küreye dair hiçbir ipucuna rastlayamayan Sophie omuzlarını silkti. Süveterinin cebindeki kripteksin ağırlığını hissederek Langdon ve Teobing'e baktı. Hala üçüncü şövalyenin başında duran adamlar yavaş ilerliyor fakat onlar da çaresiz görünüyorlardı. Beklemeye tahammül edemeden ikinci grup şövalyenin yanına gitti. Açık alanda karşı tarafa doğru yürürken defalarca okuduğu şiiri içinden tekrar etti. Papa şövalye gömmüş Londra'da. Kutsal gazap cevap olmuş ona. Ara, küreyi kabre aitti. Güldü teni, doluydu göbeği. Sophie ikinci grup şövalyelerin yanına geldiğinde bu ikinci grubun ilkiyle aynı olduğunu fark etti. Hepsi zırhları ve kılıçlarıyla farklı pozisyonlarda yatıyorlardı. Onuncu ve sonuncu lahit hariç. Hemen yanına koşturarak dikkatle baktı. Yastık yok, zırh yok, tünik yok, kılıç yok. Robert, Lake diye seslenirken sesi boş odada yankılanıyordu. Burada eksik bir şeyler var. Adamların her ikisi de başlarını kaldırarak Sophie'nin yanına gitmek için diğer tarafa doğru yürümeye başladılar. Teobing heyecanla bir küre mi diye sordu. Aceleyle yürürken metal koltuk değnekleri tempolu bir ses çıkarıyordu. Bir küre mi kayıp? Onuncu lahite bakarken yüzünü buruşturan Sophie tam olarak değil dedi. Şövalye tamamıyla kayıp. Yanına gelen iki adam hayretle onuncu lahite baktılar. Açıkta yatan bir şövalye yerine bu lahitte mühürlü taş bir tabut vardı. Üste bir kapağı olan bu tabut ayaklara doğru inceliyor, yukarı çıktıkça genişliyordu. Langdon bu şövalye neden gösterilmemiş diye sordu. Çenesini hafifçe vuran Tevin, büyüleyici dedi. Bu garip özelliği unutmuştum, buraya geleli yıllar oluyor. Sophie bu tabut dedi, diğer dokuz lahitle aynı zamanda ve aynı heykeltıraş tarafından oyulmuş gibi görünüyor. Peki açıkta bırakılmak yerine bu şövalye neden bir tabuta konulmuş? Tevin başını iki yana salladı. Bu kilisenin gizemlerinden biri. Bildiğim kadarıyla kimse buna açıklama getiremedi. Yüzünde rahatsız olmuş bir ifadeyle içeri giren papaz yardımcısı genç merhaba diye seslendi. Kabalık gibi görünüyorsa beni bağışlayın ama külleri dağıtmak istediğinizi söylemiştiniz fakat siz tur atıyorsunuz. Gence bakıp kaşlarını çatan Teobing Langdon'a döndü. Bayren, anlaşılan ailenizin hayırseverliği size eskisi kadar vakit tanımıyor. Belki külleri bir an evvel serpiştirip gitsek iyi olur. Teobing Sophie'ye döndü. Bayan Ren... Sophie tirşeye sarılı kripteksi cebinden çıkararak rolünü oynadı. Tiabing gence dönerek o halde dedi, şimdi bizi biraz yalnız bırakır mısın? Papaz yardımcısı genç yerinden kıpırdamadı, Langdon'ı dikkatle inceliyordu. Yüzünüz tanıdık geliyor. Tiabing öfkelendi, belki de bayram buraya her yıl geldiği içindir. Belki de geçen yılki Vatikan olayında Langdon'ı televizyonda görmüştür diye endişelendi Sophie. Genç, ben Byron ile hiç karşılaşmadım diye ısrar etti. Langdon nezaketle, yanılıyorsunuz dedi. Geçen yıl ayaküstü karşılaşmıştık. Peder Knowles bizi resmen tanıştırmadı ama içeri girdiğimizde yüzünüzü hatırladım. Davetsiz geldiğimizin farkındayım ama bize birkaç dakika daha izin verebilirsiniz. Bu lahitlere külleri serpiştirmek için o kadar uzun bir yoldan geldim ki. Langdon cümleleri Tiabing'e özgü bir inandırıcılıkla seslendirmişti. Papaz yardımcısı gencin yüzünde daha da şüpheli bir ifade belirmişti. Bunlar lahit değil. Langdon, affedersin anlamadım dedi. Tiabing, elbette onlar birer lahit diyerek karşı çıktı. Neden bahsediyorsun sen? Papaz yardımcısı genç başını iki yana salladı. Lahitlerde ceset olur. Bunlar anıt taşı. Gerçek kişilerin anısına yapılmış taşlar. Bu figürlerin altında ceset yok. Tiabing, bu bir mezar dedi. Sadece modası geçmiş tarih kitaplarında öyle. 1950'de öyle bir şey olmadığı ispat edilene kadar bunun bir mezar olduğuna inanılıyordu. Langdon'a döndü. Ve bunu Byron'in bileceğini tahmin ediyordum. Gerçeği kendi ailesi ortaya çıkardığına göre. Rahatsızlık verici bir sessizlik hakim oldu. Antreden gelen kapı çarpması sessiz sükuneti bozdu. Tiabing, Peder Knowles olmalı dedi. Gidip baksan iyi olmaz mı? Papaz yardımcısı kuşkulu göründüğü halde antreye geri dönerek Langdon, Sophie ve Tiabing'i yeni bir hüzünle baş başa bıraktı. Langdon, Lake diye fısıldadı. Ceset yok mu? Neden bahsediyor? Tiabing'in canı sıkılmış gibiydi. Bilmiyorum. Hep düşündüm ki, burası mutlaka o yer olmalı. Neden bahsettiğini bildiğini sanmıyorum. Hiç anlamı yok. Langdon, şiiri yeniden görebilir miyim dedi. Sophie kripteksi cebinden çıkararak dikkatlice ona uzattı. Langdon tirşeyi açarak kripteksi elinde tutarken şiiri inceledi. Evet, şiir kesinlikle bir mezardan bahsediyor, anıttan değil. Tiabing, şiir yanlış olabilir mi diye sordu. Jacques Sanuier de benim yaptığım hataya düşmüş olabilir mi? Biraz düşünen Langdon başını iki yana salladı. Lake, kendin söyledin. Bu kiliseyi tapınakçıları inşa etti. Tarikatın askeri kolu. İçimden bir ses, eğer burada gömülmüş şövalyeler varsa tarikatın büyük üstadının bunu bileceğini söylüyor. Tiabing iyice sersemlemiş gibiydi. Ama burası mükemmel. Şövalyelere doğru döndü. Bir şeyi atlıyor olmalıyız. Antreye giren papaz yardımcısı genç boş olduğunu görerek şaşırdı. Peder Knowles, girişi iyice görebilmek için biraz daha ilerlerken kapıyı duyduğuma eminim diye düşünüyordu. Kapının yanındaki smokinli adam başını kaşıyor ve yolunu şaşırmış gibi görünüyordu. Diğerlerini içeri alırken kapıyı kilitlemeyi unuttuğunu fark eden genç kendi kendine kızmıştı. Şimdi de görünüşünden bir nikah yerini aradığı belli olan gülünç adam sokaktan geçerken elini kolunu sallayarak gelmişti. Bir sütunun yanından geçerken üzgünüm diye seslendi. Kapalıyız. Arkasından gelen kumaş ışırtısını duyup tam dönmek üzereyken başı geriye doğru çekildi ve güçlü bir el ağzını kapatarak çığlığını bastırdı. Gencin ağzındaki el kar beyazıydı ve alkol kokuyordu. Smokinli adam serin kanlılıkla çektiği küçük tabancayı doğrudan gencin alnına nişan aldı. Papaz yardımcısı genç kasıklarının ısındığını hissedince altını ıslattığını fark etti. Smokinli adam dikkatle dinle dedi. Bu kiliseden sessizce çıkacak ve koşarak uzaklaşacaksın. Durup oyalanmak yok. Anlaşıldı mı? Genç ağzında bir el varken elinden gelen en iyi şekilde başını salladı. Eğer polisi ararsan, smokinli adam silahı etine bastırdı. Seni bulurum. Gencin bundan sonra hatırladığı tek şey bacaklarında derman kalmayıncaya kadar hiç durmadan dışarıdaki avluya koştuğuydu. 86. Silas bir hayalet gibi hedefin arkasından yaklaştı. Sophie Nouveau onun farkına çok geç varmıştı. Henüz arkasını dönemeden Silas tabancanın namlusunu onun sırtına dayayıp güçlü kolunu göğsün etrafından dolayarak onun vücudunu kendi hantal vücuduna doğru çekti. Sophie irkilerek haykırdı. Tiabing ile Langdon bunun üzerine şaşkınlık ve korku dolu ifadelerle yüzlerini döndüler. Tiabing, ne diye bağırdı. Raimi'ye ne yaptın? Silas sakin bir sesle, seni tek ilgilendiren dedi. Benim buradan kilit taşıyla çıkacak olmam. Raimi'nin de anlattığı gibi bu görev temiz ve basit olacaktı. Kiliseye gir, kilit taşını al ve dışarı çık. Öldürmek yok, dövüşmek yok. Sophie'yi sıkıca tutan Silas elini göğsünden beline ve oradan ceplerine kaydırarak içlerini aradı. Sophie'nin saçlarından kendi alkolü nefesine karışan hafif esans kokusunu alabiliyordu. Nerede diye fısıldadı. Kilit taşı daha önce onun cebindeydi. Peki şimdi nerede? Langdon'ın odanın karşı köşesinden yankılanan sesi burada dedi. Silas döndüğünde siyah kriptekse elinde tutan Langdon'ın onu aptal bir hayvanın karşısındaki matador gibi ileri geri salladığını gördü. Silas yere bırak diye bağırdı. Langdon, Sophie ile Leg'in kiliseden çıkmalarına izin ver diye yanıtladı. Bunu seninle aramızda halledebiliriz. Sophie kendisinin iterek uzaklaştıran Silas silahını Langdon'a doğrultup ona yaklaşmaya başladı. Langdon bir adım daha yaklaşma dedi. Onlar binadan çıkana kadar olmaz. Emir verecek pozisyonda değilsin. Sana katılmıyorum. Langdon kripteksi başının üstüne kaldırdı. Bunu yere atıp içindeki şişeyi kırmakta hiç tereddüt etmem. Silas tehdide dudak bükse de korkuya kapılmıştı. Bu beklenmedik bir şeydi. Silahını Langdon'un başına doğrultarak eli kadar iyi hakim olduğu sesiyle kilit taşını kıramazsın. Sen de benim kadar kaseyi bulmak istiyorsun dedi. Yanılıyorsun. Sen benden çok daha fazla istiyorsun. Bu iş için öldürebileceğini kanıtladın. 10 metre ilerideki kemerli geçidin yanındaki ön sıralardan içeri bakan Remy ile Galudek tehlikenin farkına varmıştı. İşler planladıkları gibi gitmiyordu ve bulunduğu yerden bile Silas'ın durumla başa çıkamadığını görebiliyordu. Öğretmenin verdiği emirlere göre Silas'ın silahını kullanması yasaktı. Kripteksi başının üstünde tutarken Silas'ın silahına bakan Langdon bir kez daha ''Bırak gitsinler'' dedi. Keşişin kırmızı gözleri öfke ve hüsranla parlıyordu. Remy onun kripteksi elinde tutan Langdon'ı vurabileceğinden endişe etti. Kripteks yere düşemez. Kripteks, Remy'nin özgürlüğe ve zenginliğe giden biletiydi. Daha bir yıl önce Chateaubriand'in duvarları arasında yaşayan ve çekilmez kötürüm Sir Leigh Teobing'in kapislerini yerine getiren 55 yaşında bir uşaktı. Ardından olağanüstü bir teklifle karşılaşmıştı. Remy'nin Sir Leigh Teobing, dünyanın en seçkin kase tarihçisi ile olan bağlantısı, ona hayatı boyunca hayalini kurduğu her şeyi sağlayacaktı. O andan itibaren Chateauville'de geçirdiği her dakika onu bu ana yaklaştırmıştı. Mabet Kilisesi'nin ibadet alanına ve Robert Langdon'un elindeki kilit taşına bakan Remy kendi kendine ''O kadar yakınım ki'' dedi. Eğer Langdon onu yere düşürürse her şeyi kaybedecekti. Yüzümü gösterecek miyim? Bu öğretmenin kesinlikle yasakladığı bir şeydi. Öğretmenin kimliğini bilen tek kişi Remy'ydi. Yarım saat kadar önce kilit taşını çalma emrini aldığında Remy öğretmeni ''Bu görevi Silas'ın yerine getirmesini istediğinizden emin misiniz?'' diye sormuştu. ''Ben de yapabilirim.'' Öğretmen kararlıydı. ''Silas dört tarikat üyesi konusunda bize iyi hizmet verdi. Kilit taşını getirecektir. Senin ismin bilinmemeli. Diğerleri seni görürse onların da öldürülmeleri gerekir ve bu gece yeterince cinayet işlendi. Yüzünü gösterme.'' ''Yüzüm değişecek.'' diye düşündü Remy. ''Ödemeye söz verdiğim parayla bambaşka biri olacağım.'' Öğretmen ona plastik cerrahinin parmak izlerini bile değiştirebileceğini söylemişti. Yakında özgür olacaktı. Plajda güneşlenen bir başka tanınmadık güzel yüz. Remy anlaşıldı demişti. Ben Silas'a perde arkasından yardımcı olacağım. Öğretmen ona bilgin olsun Remy demişti. Aradıkları mezar mabet kilisesinde değil. O yüzden korkma. Yanlış yerde arıyorlar.